Ayrım 2. Son Çağrı. Erol Toy. Sayfa 33. İz süren tez bulur. Mehmet Usta evden çıktığında ortalık karanlıktı. Jolie ile Wilda her zamanki gibi köşede durmadılar. Mehmet Usta döndüklerini sanıyordu. Yanı başında Tintin iki gölge görünce durakladı. Baktı, köpekleri kendisini izliyorlardı. Dikildi, eliyle yönünü göstererek "Eve!" dedi sert sert. Jolly ve Wilda da isteksiz bekleştiler. Kuyruklarını sallaya sallaya izin dilediler. Yolu öğrenseler iyi olur diye düşündü bir an Mehmet Usta. Sonra daha çok erken, biraz daha büyüsünler öyle kararıyla yeniden buyurdu. Eve! Sesin tonundan kararın kesinliğini anlayan iki yavru geri geri gidip yine durakladılar. Burunları havada, kuyruklarıyla birlikte kalçalarında sallaya sallaya yeniden direttiler. Ama Mehmet Usta daha sert bir biçimde bağırınca kuyruklarını indirerek evin yolunu tuttular. Aferin diye düşündü Mehmet Usta. Şimdilik söz dinliyorlar. Bir gün götürmek gerekecek. Hem de iyi olur. Gelir karınlarını doyururlar. Artık ortalığı karıştırmayacak ölçüde büyüdüler. Olmadı biraz şamarlarım. Öğrenirler ne yapmalı gerektiğini. Dükkanını açtı, kemikleri ve kaynamış sıyrıntıları hazırladı. Bekir işaret bekliyordu. Kalfa içeri girer girmez o elinde kapla fırladı. Jolie ile Wilda kanter içinde dükkanın yolunu tutan Bekir'in ardınca gidiyorlardı. Mehmet Usta'ya çok yaklaştıklarında kovulduklarından bu kez uzaktan izliyorlardı Bekir'i. Hiç sezinletmediler. O dükkandan içeri girince kapının önünde kuyruklarını sallamaya başladılar. Mehmet Usta, "Vay keratalar," dedi onları görünce. "Pek yaman şeyler bunlar canım. Baksana bulmuşlar Bekir gibi avana. Bir güzel izlemişler." "Çok akıllı hayvanlar usta," diye yanıtladı Bekir. "Belli," dedi Sabri Kalfa. "Senden akıllı oldukları belli. Eğer sen getirmediysen tabii." "Vallahi getirmedim Kalfa, görsem kovalardım." "Öyleyse enik kadar aklın olmadığını bil," dedi gülerek Kalfası. "Hadi bakalım dal bulaşık ocağına da. Çalış biraz, tezgahta tabak kalmadı." Jolie ile Wilda burunları havada, gözleri Mehmet Usta'nın ağzında, kulakları sesin tonunu ölçmeye hazır sürekli kuyruk sallıyorlardı. İlkin kovalamak istedi usta, tam ağzını açıyordu ki yolu şaşırabilirler diye düşündü, vazgeçti. Bizim öğle uykusu yine güme gitti. Bekir'in ardına takıp yollamak var ya, gidip gitmeyecekleri belirsiz. En iyisi kendim götüreyim, hem biraz da oğlumu okşarım. Ne zaman eve gitsem uyur buluyorum. Yüzü yumuşadı, dudaklarını büzüp tatlı sesler çıkarınca köpekler sevinç çığlıkları koyuverdiler. İkisi de gelip başlarını ayaklarına sürttükten hemen sonra dükkanın önünde kuyruk sallamaya başladılar. Bekir, paça tabaklarındaki kemikleri yanındaki kapta topluyordu. Kestirme tutulurken ayrılanlar sabah için, müşteriden artanlar akşam yemeğine veriliyordu Jolie ile Wilda'ya. Arada bir de yanına sokuldukça önlerini atıyordu. İkisi de uzun uzun kokladıkları kemiklere dokunmuyor, oynuyorlardı. Mehmet Usta durumu sezince seslendi. "Etme Bekir, durmadan yemeğe alışırlarsa her birinin üstüne saldırırlar. Bulaşık köpek de hiç iyi değildir, bilmiş ol." Bekir attığı kemikleri hemen topladı, ıslak elleriyle ikisinin de kafasını okşayarak sırıttı. "Kalfam haklı sanırım," düşüncesi geçti aklında. "Bunlar benden baskın, hazır bulduklarını bile yemiyorlar. Düşünemedim, ustadan da azarı yedim bu yüzden. Tüh!" Öğle kalabalığı geçtikten sonra eve gitmeye hazırlanan usta köpeklerini yitirdi. Bekir bir yandan, Kalfa bir yandan bütün yöreyi aradılar. İkisi de ortada görünmüyordu. Tamam diye düşündüler üçü birden. Güzel köpekleri gören biri alıp götürdü. Daha alışamadıkları için de seslerini bile duymadık. Birbirlerinin yüzüne üzünçle bakarlarken, "Bunlar eve gitmiş olmasınlar," dedi Mehmet Usta. "Yolu öğrendiler ya." Bekir sözü ikiletmedi, kapıdan fırladı. Bir koşu eve vardığında ustanın varsayımının doğruluğunu gördü. O kapıdan girdiğinde bebekle oynaşıyorlardı. "Vay anasını," diye düşündü Bekir. "Bebeğin uyku saatinde canları sıkıldı, benimle geldiler, Sonra yeniden oyuna döndüler ha. Usta duysa inanmaz. Bütün gücüyle dükkana ulaştığında soluk soluğa kalmıştı. Usta dedi, usta, köpekler evde Ertan'la oynaşıyorlar. Rahatlayıverdi Mehmet Usta. Hemen sandalyelerini yerleştirdi, yastığını kucakladı, tahterevanına uzanarak horlamaya başladı. Vilda başladı, Jolly bitirdi. Jolly bahçede hanımellilerin yanına yatmış güneşleniyordu. Vilda bir iki kez burnuyla dürtükledi, aldırmadığını görünce gerinerek sokağa yöneldi. Kapının önüne dikildi, bahar güneşi ılık ılık sokakta geziniyordu. Çocuklar okulda, Ertan uykudaydı. Sokak boylu boyunca güneşin altına uzanmış, ıssızlığı yaşıyordu. Köşeden koca bir kurt köpeği döndü, güvenli, güçlü ve ağır adımlarla ilerledi. Vilda birden saldırıya uğramış gibi dikildi, koca köpek ağır ağır yaklaşıyordu. Bir karışlık boyuna bakmadan kurt köpeğini havladı, köpek aldırışsız dönüp bakmaya bile değer bulmaksızın yürümesini sürdürdü. Sanki önünde havlayan bir fino köpeği değil de vızıldayan bir sinekti. Vilda öfkeyle üst üste uludu bu kez. Köpek yine aldırmadı. Yaklaştı, tam burnunun dibinde uludu. Sonunda koca köpeği rahatsız etmeyi başardı. Dişlerini çıkardı köpek, başını hafif çevirerek hırlayıverdi. Vilda birden çığlık çığlığa gerileyerek acıklı acıklı ulumaya başlayınca Jolly uykusundan zıpladı. Bir koşu kapının önüne çıktığında bütün hızıyla kurt köpeğine çarptı. Köpek neye uğradığını şaşırdı ilkin. Sonra bütün görkemiyle dönüp Jolly'e saldırdı. Vilda kapının önünde kuyruğunu apış arasına kıstırmış oluyordu. Köpeğin gücüyle savrulan Jolly kaldırıma yuvarlandı. Toparlandığı an yeniden zıplayarak yandan köpeğin kulağına saldırdı. Belli ki kurt köpeği bunu beklemiyordu. Jolly'nin keskin dişleri arasına sıkışan kulağının acısıyla kıvrandı. Başını kaldırıp yere vurdu Jolly'yi. Ulumalar birbirine ulandığında ıssız sokak bir anda doldu. Köpeklerin çevresini alanlar kimin üst geleceğini ilgiyle izliyorlardı. Jolly yerden yere çarpılıyor. Kulağı bir türlü bırakmıyordu. Seyredenlerin çoğu dövüşün coşkusuna kapılmıştı. Köpeklere acıyanlar su sepip ürkütmeyi kurarlarken Jolly dişlerini gevşetip kendini yana attı. Az önce görkemiyle gölgesini bile titreten kurt köpeği, kaçışan insanların arasından sıyrılıp itiklere karıştı. Jolly'nin yüzü, dişleri kan içinde kalmıştı. Vilda ise arka ayaklarının üstüne oturmuş yalanıyordu. Olayı pencereden gören Ertan, ninesinin eline tutuşturduğu yağlı bezle Jolly'nin yaralarını ovmaya koşarken Vilda'ya bir tekme vurdu. "Hep senin yüzünden, kendin dövüşseydin ya." Canı yanan Vilda uluyarak bahçeye kaçarken Jolly'nin başına çöreklenen Ertan bir yandan yaralarını yağlıyor, bir yandan azarlıyordu Jolly'yi. "Sen neden karışıyorsun kavgaya? Burada değildin ki." dedi seyredenlerden biri. "İt iti kollar. Kapı yoldaşını ezdirir mi? Ama aferin doğrusu. Buncacık bir kırmada böyle bir güç olacağını sanmazdım." "Demek Fino bunun ne yaman bir güreşçi olduğunu biliyormuş. Koca köpeği kışkırtıp kavgayı kızıştırdı ya. Boşuna. Yere yakın olanın oyunundan Tanrı koruya," dememişler. "Vay domuz, sen kavgayı kızıştır, kıyıya çekil. Köteği başkası yesin. Aferin Ertan'a ama iyi bir ders verdi." Ertan konuşmaları dinlemeden Jolly'nin yüzünü, burnunu yağlıyordu. Jolly, yağ yaralarını yaktıkça mızıklıyor, sahibinden kötülük gelmeyeceğinin bilinci içinde bütün yakınmalarına karşın katlanıyordu. Bütün çizikleri yağladığı güvenine gelen Ertan, parmağını korkutur biçimde sallayarak, "Bir daha kavga edersen seni döverim," diyerek badi badi içeriye girdi. Jolly ardı sıra kuyruğunu sallıyor, söylediklerini anladığını belirtircesine yaltaklanıyordu. Vilda, Ertan'dan tekmeyi yiyince bahçenin en uzak köşesine sinmişti. Oradan mızıklıyor, çocuğun çağırmasını bekliyordu. Öfkesi geçiverirdi Ertan'ın. Parmağını şıklattığı anda Bilda boynuna atılmıştı. Ninesinin cebine tıkıştırdığı şekerleri çıkardı. Bir daha gücünün yettiğine çat dedi ninesinin sesiyle. Babası huysuzlandı mı hemen öyle çıkışırdı ninesi. Var gücünün yettiğine çat hay oğul. İki güçsüz kadından bir yiğit posta çıkmaz ki. Jolly besbelli çok yorulmuştu. Ertan'ın uzattığı şekere dönüp bakmadı bile. Başını ayaklarının arasına alarak uzandı. Bilda ise daha havada kapmış, tırnaklarının arasına kıstırdığı topağı yalamaya başlamıştı. Ertan Jolly'nin yanına çöreklendi, başını gözlerini okşadı, derisinin titrediğini sezdi, ellerinin altında ''Senden çok kocamandı Jolly'' dedi acımaklı. ''Aptal aptal saldırmasaydın.'' Şekeri zorla ağzına sokmak istedi. Gözlerinin derinlerinde sevginin ışıltılarıyla baktı Jolly. Derin derin soluduktan sonra ağzını aralayarak dilini çıkardı. Ertan şekeri sürttü diline, sonra ayağının dibine bırakarak ninesinin sesine döndü. Yanına gidip çöreklendiğinde, ''Nine'' dedi, ''Nine, öteki köpek de yaralandı. Acaba ona da yağ sürse miydik?'' ''Köpek damına varmıştır oğul'' dedi ninesi. Dursaydı yağlardın. Yazık diye atıldı annesi. Biri fino, biri kırma, kavgasız dururlar diyordum. Asıl kavgacı finoymuş meğer. Yok dedi Ertan. Bilda kaçtı, kavgacı Jolly. Benim bile yüreğim ağzıma geldi, kim bilir Jolly nasıl kaygılandı. Öyle yaygaracı ki bu Bilda, hem de korkak dedi annesi. Ama dayanağı güçlüymüş, yavrum Jolly. Bundan sonra bari kendine sahip ol. Götürür bir canavarın ağzına verirse seni yüreğim yanar. Benim de dedi Ertan. O zaman boğarım bu Vilda'yı. Köpek bu diye söze girdi nine. Doğruyu yanlışı bilir mi? Yarın birine daha çatar görürsünüz. Hele yaraları sağ olsun. Jolly çatmadı diye çatındı Ertan. Jolly, Vilda'ya bir şey olduğunu sandı, kurtarmaya koştu. Yazık koca köpeğe kulağa gitti. Vilda ayaklarının dibine çöreklenmiş sürtünüyordu. Elini uzattı Ertan, kızgınlığını yine unutuvermişti. İş bölümü. Sabri Kalfa kendisine dükkan açmış, Bekir onun yanına geçmişti. Ertan her gün babasının yardımına gidiyordu. Ardında köpekleri sabah karanlığında evden çıkıyorlardı. Jolly ile Vilda iş bölümü yapmışlardı. Akşam Ertan babasından önce eve dönerse ardına düşüyorlardı. Kapıdan içeri girdi mi kuyruklarını sallayıp bir iki havlıyorlar hızla geri dönüyorlardı. Mehmet Usta dükkanı kapatıncaya bekliyorlar evin kapısından birlikte giriyorlar. Gece karanlığı ışıksız sokakları kopkoyu sardığında Mehmet Usta rakısını açtı, müşteriler teker teker üçer beşer masalardan kalkmaya başlamışlardı. Izgarasındaki son köftelerini meze yaparak birkaç kadeh içmeye durdu. Bekir son bulaşıkları yıkadı, masaların üstünü altını temizledi, sabaha hazır olmasını sağladı. Karanlıkta uğraşmamak amacıyla yedek karpit lambasını temizledi, suyunu değiştirdi. Karpit kutusunu yanına yerleştirerek önlüğünü çıkardı, gözlerini ustasına dikti. Mehmet Usta bir baş devinisiyle gidebileceğini belirter belirtmez de Koli ile Vilda'nın başlarını okşayıp ''Ustam size teslim'' diyerek evinin yolunu tuttu. Mehmet Usta çoğalan dükkanlarla azalan işini düşündü bir an. Şişesinde kalan bütün rakıyı bardağına boşalttı, sulandırdı. Gecikmesine aldırmadan yudumladı. Dilinin ucuna eriştiği köfteleriyle düşüncelerinden sıyrıldı. Bardağındaki bitince bir başka şişe açtı. Nedense doymuyordu bugün. Bekçi düdükleri çarşının dört yanını inletinceye içmeyi sürdürdü. Sonra sallanarak kapıya çıktı. Koli de Vilda da huysuzlanıyorlardı. Mızıklıyor, kısa kısa havlayarak Mehmet Usta'nın yöresinde dolanıyorlardı. Aldırmadı, zorla kilitledi kapıyı. Sallanarak caddeye yürüdü, şaşırmadan evinin yolunu tuttu. Köşeyi döndü, kaldırımdan sokağa indi, yeniden çıktı, duvara dayandı, yaylandı, tutunmak istedi, tutunamadı. Boylu boyunca yere yıkıldı. Köpekler ne yapacaklarını bilemiyorlardı. Acılı mızıklıyorlar, paçasından kolundan çekiştiriyorlar, yüzünü yalayıp bedenini kokluyorlardı. Mehmet Usta bir türlü toparlanıp kalkamıyordu. Kendi kendine söyleniyor, gülüyor, kocaman göbeği inip kalkıyordu. Koli bir başında duruyor, bir ayak ucuna koşuyordu. Vilda ses geldikçe üstüne zıplıyor, çenesini yalıyordu. Mehmet Usta'dan kıpırtı yok. Sonunda Koli eve doğru koşmaya başladı. Vilda durumu kavramıştı, sahibinin omuz başına çöreklendi. Koli eve geldiğinde kapıyı kapalı buldu, tırmaladı, havladı. Mehmet Usta'nın karısıyla anası Ertan'ı yatırmışlar, küçük bebeği uyutmaya çalışıyorlardı. Koli'nin sesi gelince dinlediler, kapı açılmadı. Birbirlerinin yüzüne baktılar ilkin, sonra Koli'nin tek başına olduğunu anladılar. Şaşkın, ikircimli yeniden dinlediler kapıyı, yanılmıyorlardı. Koli yalnızdı, üstelik olumsuz bir durum söz konusuydu. Nine hemen davrandı, koşup kapıyı açtı, Koli kapının önünde bir iki havladı. ''Ne var oğlum, bir şey mi oldu?'' sorusuna başını dikti Koli. Ha diye yineledi nine. ''Bir şey mi istiyorsun?'' Sonra içeri döndü. ''Gelin, bir derdi var bu hayvanın, gel bir bak istersen, içeri girmiyor.'' ''Her zaman öyle yapmaz mı anne?'' dedi gelin. ''Ötekileri bekliyordur.'' Sonra birden doğruldu, şimdiye gelmiş olmaları gerekirdi. Koli derdini anlatamamaktan kızgın, mızıklamasını daha bir yükselterek ninenin eteğine yapışmıştı zaten. Biri kurtarmaya uğraşıyordu eteğini, biri çekiştiriyordu. İki kadın da yan yana durumu görünce anladılar. ''Bir şey oldu anne,'' dedi kadın. ''Bize bir şey anlatmak, bir şey göstermek istiyor. Ne yapsak ki?'' ''Gecenin bu saatinde kadın başımızla sokağa çıkamayız,'' dedi nine. ''Komşulardan birini mi çağırsak?'' Gözlerini dolaştırdı evlerin pencerelerinde. Bütün ışıklar sönmüştü. Hay Allah, ne yapsak ki? Dur ben Ertan'ı kaldırayım. Koli de var. Gider bakarlar neyse. Ertan gözlerini ovuşturarak giyindi. Esneye esneye kapıya geldiğinde Koli boynuna atıldı. Bir iki adım koştu çarşıya doğru. Geri döndü. Yeniden paçasına asıldı. Yine koştu. Ertan hemen anlamıştı. ''Ben bakarım'' dedi ninesiyle annesine. ''Hadi düş bakalım önüme'' sözleriyle Koli'yi izlemeye başladı. Sokaklar öylesine karanlıktı ki Koli ikide bir gelip ayağına sürtünmese yolunu şaşıracaktı Ertan. Her zamanki bembeyaz badanalı duvarlar karanlığın içinde daha bir koyu görünüyorlardı. Uykusu biraz açılınca yolunu daha kolay gördü. Koli derdini anlatmaktan hoşnut birkaç adım gidiyor, durup bekliyordu. Çarşının köşesine geldiklerinde Vilda'nın sesini duydu Ertan. Daha bir hızlandı. Babasını boylu boyunca yerde bulunca yüreği buz kesti. Dükkandaki kavgaların sonunda bıçaklanan, vurulan oldu mu böyle yatardı. Hemen son kavga geldi gözlerinin önüne. Babası kavgacıları kucakladığı gibi dükkanın dışına atmıştı. Birisinin elinde bıçak vardı. Kolunu kanırtıp bıçağını da alıvermişti bir çırpıda. Ama adam dışarı atılırken ocağın üstündeki şişleri kapmıştı. Üzerindeki etleri sıyırdığı gibi şişi kavgalısına sapladı. Yaralanan adam 5-10 adım ilerledi, sendeledi ve sonra böyle babası gibi boylu boyunca yere uzandı. Korkuyla eğildi Ertan, babasının her yanını yokladı, kan yoktu. Oysa o yaralının koltuk altından oluk oluk kan akıyordu. Yoklama sırasında nefesinin kokusunu duyunca durumu anladı. Kavga olayının yerini iyice sarhoş olanların anıları alıverdi. Çok içenler bir türlü dik duramaz, en küçük sendelemede boylu boyunca yere düşerlerdi. Herhalde babası da fazla kaçırmıştı. Oysa her zaman alay ederdi sarhoş olanlarla. İçinin derinlerinde bir kırıklık duydu. İnsan alay ettiklerinin durumuna düşer miydi hiç? Ne gereği var derdi alay ederken. Parasıyla rezil olmanın anlamı ne? Bu işi tadında bıraksan doyum olmaz. Şimdi kendisi aynı durumda olunca söylenenle yapılanın çelişkisi bilincinde bir sızı doğurdu. Bırakın biraz toprağın serinliğini alsın, kendiliğinden ayılır derdi her zaman. Bırakıp gitmek geldi içinden, sonra köpeklerin uyarısına kaptırdı kendini. babasının ağır kollarına yapıştı, her birini zorlukla kaldırıyorlardı. Sonra omuzlarından tutmak istedi, beceremedi. Çaresizlikle çömeldi, ağlamamak için dudaklarını kemiriyordu. Vilda yüzünü yalamaya başladı, Collie dizini dürtüyor, bir şeyler yapması gerektiğini belirtiyordu durmadan. Dayanamadı, küçücük bedeniyle kocaman babasının üstüne abandı yeniden. Zorlanarak sarsmayı becerdi. Mehmet Usta ağır ağır gözlerini açtı, karanlığın koyuluğuyla birleşen bulanık gözleri hiçbir şey görmüyordu. Ertan'ın zorlanmasından durumu kavradı. Kollarındaki ağırlığın kalkıverdiğini duydu. Biraz daha destek alınca babasının dikildiğini gördü Ertan. Elini omzuna koydu. Mehmet Usta, "Beni nasıl buldun?" diye sordu tüm sevecenliğiyle. Vilda burada beklemiş, Koli gelip çağırdı. "Yok canım, sahi mi?" Baba oğul ağır ağır eve yöneldiklerinde, Koli ile Vilda sevinç içinde birbirleriyle oynaşarak önlerine düşmüşlerdi. Düşmüşlerdi ya, her gün olduğu gibi uzaklaşmıyorlar, biraz uzaklaştıklarını anlasalar durup bekliyorlardı. Araba ve sürücüsü. Dayısı Ertan'a küçücük bir araba yapmıştı. Çarşıdan alınan yiyecekleri içine dolduruyor, ipinden çeke çeke eve getiriyordu. Koli ile Vilda da arabanın iki yanından koşuyorlar, arada ayaklarına dolanarak Ertan'la oynaşıyorlardı. Yiyecekleri bıraktılar, kapıdan çıktıkları an gördüğüyle coştu Ertan. Yüklü bir at arabası geçiyordu. Hemen geri döndü, avludaki çamaşır ipini çözdüğü gibi arabanın başına çömeldi. İpi bağladı, sonra da Koli ile Vilda'yı at gibi arabaya koştu. Yeni bir oyun bulmanın coşkusuyla bütün mahalle çocuklarını başlarına toplamışlardı. Ertan göğsünü gere gere övünüyordu. İstesem beni bile çekerler. Çocuklar arabaya koşulan köpeklerin çevresinin almışlar, el çırpıyorlardı. Ertan'ın övünmesine bozuldular. İnanmaz inanmaz baktıklarını gören Ertan, sözlerinin doğruluğunu ispatlamak zorunda kaldı. Arabaya oturdu, Koli ve Vilda alabildiğine zorlanıyorlardı. Zorlanıyorlardı ya, başlarını çevirip baktıklarında, Ertan'ın ışıl ışıl yüzünü gördükçe çabalarını artırmadan edemiyorlardı. Sonunda araba gerçekten yürüdü. Çocuklar sevinç içinde birbirlerini dürtükleyerek bağırıştılar. Ertan yengi kazanmış bir komutan gibi arabadan indi. Güven ve coşkuyla köpeklerinin başlarını okşadı. Koli ve Vilda da sevinçle karşılık verdiler. Ne var ki çocuklar da bu sevinçten pay istiyorlardı. Birbirlerini iteleyerek kendilerinin de arabaya binmeleri gerekliliğini savladılar. Ertan ilkin olmazlandı, sonunda işin içine küsmeler girince dayanamadı. Yüreğinde acımayla pişmanlık karışımı bir duygu, yaptığından utançlı sıraya soktu arkadaşlarını. Öndekinin eline dizginleri tutuşturdu, gün doğar arabanın içine bağdaş kurdu. Ertan ve ötekiler kıyıya çekildiler. Dizginleri kasarak yol vermek istedi arabaya. Koli başını geri çevirdiğinde Ertan'ın yerinde başkasının oturduğunu gördü. Vilda onun duraksadığından huylanmıştı. Yabancıyı görünce yürüyeceklerine geri döndüler. Hırlayarak Gündar'ın üstüne yürüdüler. Ertan tam zamanında yetişemedi, araba devrildi. Gündar kıvançla beklerken üzünçle ağlamaya başladı. Çocuklar durumu gözleriyle görmüşlerdi. Ertan hemen köpeklerini tuttu, Turan ağlayan Gündar'ın yanına çömeldi. "Boş ver," dedi. "Koli ile Vilda çabucak kızar bilmez misin? Herhalde davranışından hoşlanmadılar. Biraz okşarsan yatışırlar." Kendisi öncülük etti. Ertan küskün küskün bakan köpeklerinin başucunda duruyordu. Turan sokuldu, köpekleri okşadı, sonra dizginleri Ertan'dan alarak arabaya oturdu. Oturmasıyla köpeklerin hırlaması bir oldu. Doğrulup kalktı. "Anladık," dedi. "Amma da kıskançmışsınız ha. Alın arabanızı da başınıza çalın." Oyun bozulmuştu. Ertan hemen ipleri çözdü. Bağsız kalan köpekler coşkuyla çocukların üstüne atılmaya, onlarla oynaşmaya durdular. Turan gülüvermişti. "Bunlar arabayı sevmediler," dedi sevinç içinde. "Bize kızgınlıkları bu yüzden." "Neden bize kızıyorlar?" dedi Gündoğar. "Arabaya biz koşmadık ki." Ertan'a kızamazlar diye kestirip attı Turan. O başka. Öçlerini bizden aldılar işte. Bizim de köpeğimiz olsaydı Ertan'ı bindirmezdi. İkinci ayrımın sonu sayfa 61.